Ayrım 57.
Sonuçlar için sorumluluk. Ancak öyle anlaşılıyor ki karar sahibi sonuçlardan sorumlu olduğunu hissettiği sürece kestirilemeyen olumsuz sonuçlar bile çelişkiye yol açmaktadır. Sonuçlar için kendisini sorumlu bulmazsa sonucun ne kadar yıkıcı olduğuna bakılmaksızın ortada çelişki olmayacaktır. Eğer kendisini sorumlu hissederse sonuçlar önceden kestirilebilir olsa da olmasa da kişi çelişkiyi yaşayacaktır. Eğer sorumluluk duyuyorsa sonuç önceden oldukça iyi kestirilebilir olsaydı da olmasaydı da çelişki yaşayacaktı. Durumda seçme özgürlüğü algılamanın önemi, sonuçların tümü için sorumluluk hissetme mantıksal olsa da olmasa da tüm sonuçlar için algılanmış sorumluluğu da birlikte getirmesinden kaynaklanır. Daha önce yükleme kuramına ilişkin olarak gördüğümüz gibi davranış ne zaman seçme özgürlüğünün bulunduğu bir durumda gerçekleşse insanlar içsel ya da kişisel yüklemeler yapmak ve nedeni içsel olan eylem her neyse ona sorumluluk yüklemek eğilimindedirler. İster Nazilerin Yahudileri toplu kıyımları gibi büyük boyutlarda olanları olsun, ister Watergate olayı gibi küçük boyutlarda olanları olsun, politik felaketler sonrasının önemi buradan kaynaklanır. Sorun sanık ya da suçluların yalnızca emirleri yerine getiriyor olup olmadıklarıdır. Yani seçme özgürlüğüne sahip miydiler ve dolayısıyla sonuçlar için bir sorumlulukları var mıydı? Böyle sorunlara ilişkin olarak bilişsel çelişki yaklaşımının önemi seçme özgürlüğüne sahip olmadıklarını hissettiklerinde insanların sonuçlar için sorumluluk duymamalarından ve onları savunmak zorunda olmamalarından kaynaklanır. Yalnızca emirlere uyduklarına inanan insanlar kendi davranış ya da eylemlerini daha kolay eleştirirler. Fakat ilk kararı veren ve bunu özgürce yaptığına inanan insanlar eylemlerini daha güçlü bir biçimde savunmak zorundadırlar. Pollack ve arkadaşları bu dönenciyi desteklemek üzere bir dizi çalışma yaptılar. Bunların ilkinde Pollack, Soin ve Van Zante 1974. Çelişki azaltmayla tutarlı olarak sıkıcı bir iş, daha olumlu bir doğrultuda yeniden değerlendirildi. Bu demek işi yüksek düzeyde algılanmış seçme özgürlüğü koşulları içinde tamamladığı sürece olumsuz sonuçların, aç parantez, yapılan işin yalnızca bir zaman kaybı olduğunu öğrenme, kapa parantez, iş bitirilinceye kadar bilinmediği durumlarda bile böyleydi. İkinci bir deneyde algılanan seçme özgürlüğü gene bilişsel çelişki çözümlemesi ile tutarlı olarak yalnızca kestirilmeyen olumsuz sonuçlar söz konusu olduğunda işe ilişkin olarak daha olumlu değerlendirmelere yol açtı. Yazarların da dediği gibi başlangıçtaki gönüllülük kestirilemeyen sonuçlar için sorumluluk duyma gereğini işaret ediyor olabilir. Daha sonraki çalışmalarında araştırmacılar aç parantez Sogin ve Pollack 1976 kapa parantez bu etkinin bir içsel yüklemeye bağlı olduğunu işaret ettiler. Eğer olumsuz sonuçlar deneyin kendisini sorumlu bulduğu bir şey nedeniyle ortaya çıkmışsa etkiler kestirilebilse de kestirilemese de bilişsel çelişki yeniden değerlendirmesi olacaktır. Denekler rastgele seçilmiş rakamları kopya etmekten oluşan çok sıkıcı bir işi tamamlamak zorunda idiler. Yaptıkları işin yararı deneyin işini aç parantez rastgele seçilmiş rakamları yazma kapa parantez gerçekten doğru yapıp yapmadığına bağlı idi. Dışsal ya da çevresel yükleme koşulunda bu şansa bağlıydı. Sonuçta seçme özgürlüğünün yalnızca içsel yükleme koşulunda bir bilişsel çelişki etkisini aç parantez, örneğin işin daha olumlu bir yönde yeniden değerlendirmesi, kapa parantez, yol açtığı ve sonuçların kestirilebilir olup olmamasından bağımsız olduğu görüldü. Bu durum çizelge 12.3'te de görülebilir. Düşük düzeyde seçme özgürlüğü durumunda hiçbir şeyin pek fazla farklılık yaratmadığına dikkat ediniz. Ortada bir çelişki yoktur ve dışsal yüklemelerle sonuçlar pek bir şey fark ettirmez. Bütün bu durumlarda denekler davranışlarını dış güçlere yönlendirdiğini hissetmektedirler ve bir çelişki yaşamamaktadırlar. Fakat yüksek seçme özgürlüğü ile içsel bir yükleme ikisi birlikte yapılan işin çok daha olumlu bir yönde değerlendirilmesine neden olurlar. İşte bu bilişsel çelişki etkisidir. Böylece kestirilemez olumsuz sonuçlara ilişkin olarak önemli olan bireyin daha önceki kendi davranışının bunlardan sorumlu olduğunu hissedip etmemesidir. Algılanmış seçme özgürlüğünün böylesine önemli olmasının nedeni budur. Bir kişi kötü sonuçlanan bir şeyi seçtiğinde sonuç için kendisini sorumlu tutar ve bu durum onda bir bilişsel çelişkiye yol açar. Çizelge 12.3. Başlangıçtaki seçme özgürlüğü kestirilebilir ya da kestirilemez olumsuz sonuçlar ve içsel ya da dışsal nedensellik yüklemenin iş yani görev değerlendirmesi üzerindeki etkisi. Olumsuz sonuçlar. Kestirilebilir için içsel yükleme yüksek seçme özgürlüğü 46.42, düşük seçme özgürlüğü 33.50, dışsal yükleme yüksek seçme özgürlüğü 31.50, düşük seçme özgürlüğü 33.42. Kestirilemez için içsel değerlendirme yüksek seçme özgürlüğü 46, düşük seçme özgürlüğü 32.53. Dışsal değerlendirme yüksek seçme özgürlüğü 30.27, düşük seçme özgürlüğü 37.67. Not: ortalamanın yüksek olması ölçüsünde iş değerlendirmesi de yüksektir. Kaynak: Sogin ve Palak, 1976. Tutuma uymayan yani ters düşen davranış. Bilişsel çelişki kuramının en sık uygulandığı durumların bir diğeri tutuma uymayan davranıştır. Belki de en ilginç uygulaması olmamakla birlikte bu ayrıca kuramın en tartışmalı uygulamasıdır. Çünkü bilişsel çelişki kuramı burada tutumlara erekler yani incentives ve yükleme kuramı yaklaşımları ile çok açık bir biçimde çalışmaktadır. Önce bilişsel çelişki çözümlemesini ve ondan kaynaklanan çalışmaların bazılarını, sonra da bu duruma ilişkin çelişkili bazı yorumları tartışacağız. Bilişsel çelişki açısından çözümleme oldukça yalın ve açıktır. Bir birey sahip olduğu bir tutumla çelişkili bir davranışta bulunduğunda bilişsel çelişki doğar. Çünkü bu davranışta bulunmayacağı doğrultusunda bir tutuma sahiptir. Eğer birisi bir savaş karşıtı yani pasifist ise deniz kuvvetlerine gönüllü olarak katılmayacaktır. Eğer bunu yaparsa bilişsel çelişki ortaya çıkacaktır. Bu tutarsızlık ya da çelişki bir dürtü gibi işler ve bunu azaltma doğrultusunda bir eğilim vardır. Kişi bunu savaş karşıtlığına ilişkin tutumunu değiştirerek yapabilir. Çok sıkıcı olduğuna inandığı bir işin bir başkasına gerçekten zevkli bir iş olduğunu söylemesi sağlanan birisi bilişsel çelişkiyi yaşar. Bu çelişkiyi işi daha olumlu bir açıdan değerlendirerek azaltabilir. Eğer iş gerçekten zevkli ise söyledikleri doğrudur ve bilişsel çelişki ortadan kalkar. Bir kişi ne zaman tutumuna uymayan bir davranışta bulunsa biraz çelişki duyacak ve tutumunu değiştirmek eğiliminde olacaktır. Durumdaki öteki ögenin aç parantez davranışta bulunduğuna ilişkin bilgisi kapa parantez kolayca değişmediğini unutmamak gerekir. Gerçekten davranışta bulunmuştur ve kendisini bunun tersine inandırabilmesi güçtür. Buna uygun olarak baskının büyük bölümünden kurtulma tutum değiştirilerek başarılır. Bu çözümleme tutuma uymayan bir davranışta bulunmanın niçin ilgili tutumda değişikliğe yol açmak eğiliminde olduğuna ilişkin bir açıklama getirir. Çelişkili eylem ya da davranış, tutuma uymayan ya da ters düşen davranış çelişkiye yol açar. Bu çelişki en kolay, tutum davranışta daha az çelişkili olacak şekilde değiştirilerek azaltılabilir. Bir sonraki soru, böylesi bir davranışın sonucu olarak ne kadarlık bir tutum değişikliği olacağını neyin belirlediği sorusudur. Sonuç olarak ortaya çıkan bilişsel çelişki arttıkça onu azaltmak için gereken tutum değişikliği de artacaktır. Daha önce de tartışıldığı gibi uyarılan bilişsel çelişkinin büyüklüğü söz konusu bilişsel ögelerin önemine, uyumlu ve çelişkili ögelerin göreli sayısına bağlıdır. Daha tam olarak belirtmek gerekirse, durumda bireyi tutarsız davranışta bulunmaya zorlayan ya da onun davranışta bulunmasına neden olan herhangi bir şey tutarlı bir ögedir ve bilişsel çelişkiyi azaltacaktır. Öte yandan, tutumuna ters düşen davranışta bulunabilmesi için birey üzerinde yeteri kadar bir baskının bulunması zorunludur. Bir nedeni olmadıkça kişi normalde tutumlarına ters düşer biçimde davranmaz. Bu yüzden kişiyi tutumuna ters düşen davranışlarda bulunması yönünde belirli bir düzeyde baskı altında birisi olarak düşünün. baskı davranışı neden olacak kadar güçlü olmak zorundadır. Ancak bu düzeyin ötesinde kişi üzerindeki baskı arttıkça sonuç olarak doğacak bilişsel çelişki ve dolayısıyla tutum değişikliği azalacaktır. En uygun baskı düzeyi bu nedenle davranışı ortaya çıkarmaya ancak yetecek bir düzeydir. Davranışı ortaya çıkarmak için yeterli fakat bilişsel çelişkiyi ortadan kaldırmak için yetersiz. Bu varsayım oldukça farklı bir dizi durumda değişik etmenlerin tutuma ters düşen davranışın yol açtığı tutum değişikliği üzerindeki etkisi açısından ilginç ve uyarıcı kestirmelere yol açmıştır. Tehditler. En doğrudan ve güçlü baskılar arasında tehditler gösterilebilir. Bireyi belirli bir davranışta bulunmaya zorlamanın bir yolu onu ceza ile tehdit etmektir. Eğer gelir vergisini ödemez, ev ödevini yapmaz, kulaklarının arkasını yıkamaz, askere gitmemekte direnirse cezalandırılır. Tehditler ayrıca insanların şöyle ya da böyle davranmalarını önlemek için de kullanılırlar. Eğer birisi çok hızlı araba kullanırsa, pasta kutusundan pasta çalarsa, yasaklanmış bir oyuncakla oynarsa, marihuana içerse cezalandırılabilir. Olası cezaların şiddeti çok büyük ölçülerde değişir ve bu doğaldır. Hafif bir azar işitebilir, tatlısından olabilir, $100 ceza ödeyebilir, tutuk evinde 5 yıl yatabilir ya da hatta idam cezasını bile çarptırılabilir. Ceza tehdidinin istenen davranışı yol açacak ya da önlemeyi amaçladığı davranışı önleyecek kadar güçlü olduğunu varsayarak daha şiddetli tehditlerin daha az tutum değişikliğine neden olacağı söylenebilir. Aronson ve Carl Smith 1964 ve Friedman 1965 tarafından yapılan deneylerde çocuklara bir grup oyuncak gösterilerek bunlardan biriyle oynamaları yasaklanmıştır. Bu özel oyuncakla oynamaları durumunda hafif ya da şiddetli cezalarla tehdit edilmişlerdir. Bu koşullar altında eğer itaat etmiş ve oyuncakla oynamamışlarsa bilişsel çelişki ortaya çıkmıştır. O oyuncakla oynamak isterdim bilişi, onunla oynamadım bilişi ile çelişkilidir. Eğer ilgili başka bilişler yoktuysa oyuncağı sevmeleri onunla oynamak istemeleri sonucuna yol açacaktı. Bu durumda tehdit tutarlı bir öge olarak işlev görmüştür. Eğer onunla oynarsam cezalandırılacağım. Anahtar nokta daha şiddetli tehdidin daha güçlü bir tutarlı öge oluşturması ve toplam olarak daha küçük bir çelişkiye yol açmasıdır. Eğer çocuklar oyuncakla oynamamışlarsa doğan çelişki oyuncağa ilişkin tutumlarında bir değişikliğe neden olmalıydı. Bilişsel çelişkiyi azaltmanın uygun bir yolu oyuncağın çekici olmadığına karar vermek ya da onunla oynamanın yanlış olduğu düşüncesini kabul etmek olacaktır. Her iki değişiklik de çocukların tutumlarını davranışları ile daha az çelişkili hale getirecektir. Çelişki büyüdükçe bu tür değişiklikler de artacaktır ve tehdit büyüdükçe çelişki azaldığı için daha hafif tehditler daha fazla tutum değişikliğine yol açacaktır. Böylece oyuncakla oynamalarını önlemek için hafif bir tehdit kullanıldığında çocuklar şiddetli tehdidin kullanıldığı durumdakinden daha fazla tutum değişikliği yaşayacaklardır. Bu deneylerde hafif ya da şiddetli cezalarla tehdit edilmelerine bakılmaksızın çocukların hiçbiri oyuncakla oynamamıştır. Çünkü her iki tehdit de oynamalarını engelleyecek kadar güçlü idi. Aronson ve Carl Smith çalışmasında çocuklar deneyin bu noktasında oyuncağı yeniden değerlendirmişlerdir. Friedman'ın çalışmasında ilk oturumdan birkaç hafta sonra bir başka araştırmacı gelmiş ve çocukları eğer isterlerse bazı oyuncaklarla oynamalarına izin vermiştir. Önceden yasaklanmış olan oyuncak bunlardan biridir ve onunla oynamama konusunda hiçbir şey söylenmemiştir. Eğer isterlerse onunla oynamakta özgürdüler. Bu ikinci oturumda çocukları oyuncakla oynamaktan alıkoyabilecek tek şey onunla oynamanın yanlış olduğu ya da artık istenen çekici bir oyuncak olmadığı inancı idi. İki deneyin sonuçları çizelge 12.4'te görülmektedir. Aronson ve Carl Smith çalışmasında çocukların yasak oyuncağa ilişkin değerlendirmelerini hafif tehdit altında, şiddetli tehdit altında olduğundan daha fazla düşürdükleri görülmektedir. Benzer biçimde Friedman'ın çalışmasında hafif tehdit koşulunda, ağır tehdit koşulunda olduğundan daha az sayıda çocuk fırsat verildiğinde oyuncakla oynamıştır. Daha ağır tehdit büyük bir olasılıkla durumda taraftarlı bir öge olarak işlev görmüş ve ilk oturumda oyuncakla oynamamadan kaynaklanan çelişkiyi azaltmıştır. Hafif tehdit koşulunda daha büyük çelişki ya oyuncak değiştirilerek ya da onunla oynamanın yanlış olduğuna karar verebilerek azaltılmıştır. Bu ilişkinin sonuçları çok ilginçtir. Elden geldiğince şiddetli tehditlerden kaçınılması gereğini işaret etmektedir. Kullanılan tehdidin hafifliği ölçüsünde beklenen tutum değişikliği artacaktır. Örneğin ana baba çocuklarına dürüst olmayı öğretmek istiyorlarsa bunu güçlü tehditler kullanmadan yapmaya çalışmalıdırlar. Yalnızca hafif tehditleri kullanarak başarılı olmuşlarsa çocuğun dürüstlüğün iyi, çalmanın kötü değerini benimsemesi olasılığı daha yüksektir. Eğer ana baba tersine ağır tehditleri kullanırlarsa çocuğu dürüst davrandırmada başarılı olsalar bile çocuğun dürüstlüğün kendi başına iyi bir değer olduğunu kabul etmesi olasılığı daha düşüktür. Yakalanma olasılığı bulunan durumlarda dürüstlüğün en iyi taktik olduğuna ve dolayısıyla ana babası yanındayken dürüst davranmaya karar verebilir. Tehdit yani ana baba ortamdan uzaklaştığında onu dürüst davranmaya devam ettirmek için çok yetersiz bir iç tutum değişikliği yaşayacaktır. Çizelge 12-4. Tehdit büyüklüğünün yasaklanmış davranış üzerindeki etkisi. Koşul 1. Hafif tehdit. Yasaklanmış oyuncağı değersizleştirenlerin yüzdesi 36. Yasaklanmamış oyuncakla oynamayanların yüzdesi 71. Koşul 2. Ağır tehdit. Yasaklanmış oyuncağı değersizleştirenlerin yüzdesi 0. Yasaklanmamış oyuncakla oynamayanların yüzdesi 33. Kaynaklar: Aronson ve Carl Smith 1963, Friedman 1965. Aynı şey yasal sistem içinde doğrudur. Eğer amaç insanları ağır uyuşturucuların tehlikeli olduklarına ve kullanılmamaları gerektiğine inandırmaksa, bunu yapmanın en iyi yolu onları olası en hafif cezalarla tehdit etmek olacaktır. Eğer bir kişi 20 yıl tutuk evinde yatmaktan korktuğu için uyuşturucu kullanmıyorsa, uyuşturucuya ilişkin tutumunda çok az bir değişiklik yaşayacaktır. Yakalanıp kovuşturma korkusunun bulunmadığı bir duruma ilk girdiğinde onu kullanmak eğilimindedir. Çünkü ona karşı içten olumsuz hiçbir duygusu yoktur. Öte yandan eğer 10 dolarlık bir ceza yüzünden uyuşturucu kullanmaktan kaçınırsa uyuşturuculara ilişkin tutumunu değiştirme olasılığı daha yüksektir. Bu nedenle yakalanıp kovuşturulma korkusunun bulunmadığı bir durumda bile uyuşturucu kullanmamak eğilimindedir. Çünkü ona ilişkin tutumu değişmiştir. Kuşkusuz eğer 10 dolarlık ceza onu uyuşturucu kullanmaktan alıkoyamamışsa hiçbir değişiklik olmayacaktır. Çünkü ortada tutuma ters düşen davranış yoktur. Dolayısıyla en uygun tehdit yalnızca davranıştan alıkoymaya yetecek kadar güçlü bir tehdittir. Olumlu özendiriciler, incentives. Tıpkı tehditlerin insanları istediklerini yapmaktan alıkoymak için olumsuz neden işlevi görmeleri gibi, söz verilmiş ödüller ve diğer özendiriciler de insanlara başka türlü yapmak istemeyecekleri şeyleri yaptırabilir. Her iki yoldan da arzu, tutum, değer ya da isteklerine ters düşen davranışlarda bulunmaları için insanlara baskı yapıyoruz. Davranışta bulundurmaya ancak yetecek kadarından sonra özendiricilerdeki herhangi bir artış yalnızca çelişkiyi azaltmaya hizmet eder. Bir dizi özendirici üzerinde çalışılmıştır. Bunlardan biri sıkıcı bir işi yapmak için gerekli nedenin ağırlığıdır. Eğer birisi aşırı derecede sıkıcı bir etkinliğe gönüllü olarak girerse genellikle bilişsel çelişki duymaktadır. Çünkü etkinliğin sıkıcı olduğuna ilişkin bilgisi, o etkinlikte bulunduğuna ilişkin bilgisiyle çelişkilidir. Etkinliğe girip sürdürmesi için herhangi bir neden varsa, aç parantez bilimsel açıdan yararına ya da bir başkasına yardım edeceğine inanırsa, kapa parantez onun bir işe yaramaz olduğuna inandığı durumdakinden daha az bilişsel çelişki yaşayacaktır. Bunu sınamak için Friedman 1963 deneklere yaptığı çalışmanın sayı kavramları ile ilgili olduğunu ve deneysel yöntemin büyük sayıda rastgele yani random sayılar yazmalarını gerektirdiğini söyledi. Bu iş karşılığında aldıkları özendirici miktarı bazı denekleri yaptıkları işin çok yararlı olduğunu söyleyerek diğerlerine parantez içinde düşük mazeret grubu ise gerekli olan bütün oturumların önceki hafta yapıldığı ve verilerin halihazırda çözümlenmekte olduğu söylenerek değişimlendi. Bu testler yapılacaktı çünkü önceden planlanmışlardı. Fakat onlardan elde edilecek veriler sonuçların çözümlenmesine karıştırılmayacaktı. Bundan sonra bütün denekler 12 dakika grafik kağıtları üzerindeki küçük karelere rastgele sayılar yazmaktan oluşan işi yaptılar. Bu aşırı derecede sıkıcı ve zevksiz bir iştir ve 12 dakika yaklaşık çoğu insanın dayanma gücünün sınırını oluşturmaktadır. İş tamamlandığında deneklerden onun ne kadar zevkli bir iş olduğunu belirtmeleri istendi. Düşük bir özen dereceyle işi yapan denekler onu yüksek özen dereceyle yapanlardan daha çok sevdiklerini söylediler. Bu konudaki diğer araştırmalarda da görüldüğü gibi birisinin bir şeyi yapmak için ne kadar büyük bir nedeni varsa o kadar küçük bir çelişki duyacak ve yaptığı işe ilişkin değerlendirmesini değiştirerek çelişkiyi azaltma gereksinimi o kadar düşecektir. Bir kişiyi tutumuna uymayan bir davranışta bulunduran mazeretin büyüklüğünü etkileyen diğer bir etmen, bireyin kendisinden o davranışı bekleyen kişiyi sevme derecesidir. Eğer en iyi arkadaşınız sizden bir şey yapmanızı isterse, parantez içinde $1 borç verme, onu arabanızla havaalanına götürme, bir sınavda kopya çekmesine yardım etme, kapa parantez, isteğine uyma yönünde büyük bir baskı duyarsınız. Eğer aynı şeyleri sevmediğiniz birisi isterse daha az baskı duyarsınız. Çoğu koşullarda bir arkadaşı geri çevirmek daha zordur. Bu nedenle birisi için bir şey yaptığınızda eğer o kişiyi sevmiyorsanız daha az, seviyorsanız daha fazla çelişki duyarsınız. Diğer kişiyi ne kadar çok severseniz isteklerine uymanız, aç parantez, tutumunuza ters düşen davranışta bulunmanız, kapa parantez, için mazeretiniz o kadar artacak, duyacağınız çelişki de o kadar azalacaktır. Bu durumda sevmediğiniz birisi için tutumunuza ters düşen bir davranışta bulunma, sevdiğiniz birisi için olduğundan daha fazla tutum değişikliğine yol açacaktır. Bu etki deneklerin iki farklı araştırmacı tarafından çekirge yemeye razı edildiği bir araştırmada gösterilmiştir. Zimbardo ve arkadaşları 1965. Bir koşulda araştırmacı memnun, rahat, resmilikten uzak ve arkadaşça davrandı. İsteğini zorlanmadan ortaya koydu ve olabildiğince çekici görünebilmek için elinden geleni yaptı. Öteki koşuldaki araştırmacı soğuk, resmi, biraz saldırgan ve oldukça yasaklayıcı davrandı. Genel olarak sevimsiz birisi gibi görünebilmek için elinden geleni yaptı. Çekirge yemeği kabul eden denekler bunu yaptıktan sonra çekirgeleri ne kadar sevdiklerini belirttiler. Bilişsel çelişki kuramının çözümlemesi bellidir. Eğer bir denek çekirge yemeği seçmişse, çekirgeleri sevmemesi durumunda çelişki doğacaktır. Bu çelişki çekirgelere ilişkin değerlendirmesi daha olumlu yönde değiştirilerek azaltılabilir. Deneyin araştırmacıyı sevmesi ve çekirgeleri onun hatırına yemesi derecesinde tutumuna ters düşen davranışta bulunması için ek mazereti yani nedeni olacaktır. Dolayısıyla araştırmacıya karşı sevgisi arttıkça duyduğu bilişsel çelişki ve çekirgeleri sevdiğine karar verme gereksinimi azalacaktır. Sonuçlar bu çözümleme ile tutarlıdır. Çekirgeleri kötü bir araştırmacının yanında yiyen denekler onları iyi bir araştırmacının yanında yiyenlerden daha fazla sevmişlerdir. İyi araştırmacı çelişkiyi azaltan bir mazeret sağlamış ve dolayısıyla çekirgeleri yeniden değerlendirme gereksinimini de azaltmıştır. Benzer biçimde tutuma ters düşen bir davranışta bulunması durumunda duyacağı bilişsel çelişki azalacaktır. Fissinger ve Carl Smith 1959 tarafından yapılan bir çalışmada bir deney için gönüllü olmuş denekler aşırı derecede sıkıcı bir iş üzerinde çalışmışlardır. İşi tamamladıktan sonra araştırmacı yardımcısı o gün orada bulunmadığı için deneklerin yardımına gereksinimi olduğunu söyledi. Ön yargının insanların bir işteki edimleri üzerindeki etkisini araştırdığını belirtti. Bir iş üzerinde çalışan birkaç grup denek üzerinde çalışıyordu. Bunlardan bazılarına iş hakkında iyi şeyler, bazılarına da kötü şeyler söylenmiş, bazılarına ise hiçbir şey söylenmemişti.